Aran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansur'un sesinden As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 7 İsven 1399, Hicri Kameri 13 Recep 1442 ve miladi takvimle 25 Şubat 2021 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, bugün Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümüdür. Bugünü başta tüm Ehl-i Beyt aşıkları olmak üzere İslam dünyasına tebrik ediyoruz. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Meysen Feriver ve arkadaşım Mehtap Hamine ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Kabe'nin Mevludu Hazreti Ali Aleyhisselam ve İslam dininde çocuklar ve ergenlerin talim ve terbiyesi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Bugün Hicri Kameri 13 Recep, İmam Ali Aleyhisselam'ın kutlu doğum günüdür. Dehkan, İran savunma gücünün nükleer silaha asla bağlı olmadığını söyledi. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi tahterevançı yaptırımlarının 3 aya kadar kaldırılması gerektiğini söyledi. Sağlık Bakanı Nemeki, aşılamanın ikinci aşamasının başladığını belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletilen 33 fezlekeden 28'i HDP milletvekilleri hakkında. Ve Beyaz Saray, Cemal Kaşıkçı raporunun kısa sürede açıklanacağını belirtti. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Kameri 13 Recep 1442, 25 Şubat 2021, Ehl-i Beyt imamlarından birincisi Hazreti Emirül Müminin İmam Ali Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümüdür. İran'da İmam Ali Aleyhisselam'ın mübarek doğum günü Babalar Günü olarak kutlanıyor. İrib ve Türkçe Radyosu adına Hazreti Ali Aleyhisselam veladet yıl dönümünü tüm Ehl-i Beyt aşıklarına ve dünya Müslümanlarına kutluyoruz. İslami İran halkı Hazreti Ali Aleyhisselam'ın kutlu doğum günü dolayısıyla sevinç ve mutluluğa gark oldu. Hazreti Ali İslam'ı kabul eden ilk kişiydi ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin her daim yanında olup İslam dininin tebliğ ve tervicine yardım etti.
İslam İnkılabı rehberi ve başkumandanın savunma ve silahlı güçlere destek alanındaki danışmanı, Ayetullah Hamenei'nin nükleer silah üretimi ve kullanımının haram olduğuna dair fetvasına işaretle, İran'ın kendi savunma gücüne asla nükleer silaha düğümlemediğini ve düğümlemeyeceğini belirtti. İran'ın bildirdiğine göre Komutan Dehkan, Frans 24 kanalının İngilizce yayınına verdiği demeçte, İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğinde olduğunu, NPT anlaşmasını imzalayan az sayıdaki ülkeler arasında olduğuna işaretle, "Biz asla nükleer silah geliştirmeye doğru adım atmadık ve atmayacağız," dedi. Komutan Dehkan şöyle devam etti: nükleer silah yapımının yasağı İslam İnkılabı rehberi tarafından verilen dini bir fetvadır. İran İslam Cumhuriyeti her türlü kitle imha silahı ve özellikle nükleer silahın üretimi, depolanması ve kullanımına karşıdır. Komutan Dehkan ayrıca tüm dünyanın nükleer silah üreterek depoladığı ve kullandığı tek ülkenin Amerika olduğunu, adını önleyicilik koydukları soğuk savaşın ise ülkelerin nükleer silah üretmeye doğru gitmeleri sonucu yaşandığını bildirdiğini söyledi. Başkumandanın savunma ve silahlı güçlere destek alanındaki danışmanı Bercom hakkındaki soruya karşılıkla şöyle dedi. Amerika, Bercom ile ilgili hangi iddiası varsa 2015 yılındaki şartlara dönmeleri, İran halkına karşı tüm sigortacılık, bankacılık ve benzeri alanlardaki kısıtlamalar ve yaptırımları kaldırmaları gerekir. Böyle olursa İran da sorumluluklarına döner.
İran İslam Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi dün yaptığı açıklamada Amerika'nın Bercom uyarınca sorumluluklarına geri dönmesi için müzakereye gerek olmadığına vurgu yaparak İran yaptırımlarının 3 aya kadar kaldırılması gerektiğini söyledi. Tahtirevanchi El Cezire kanalına yaptığı açıklamada 3 aya kadar yaptırımların kalkmaması durumunda Tahran'ın da kendi sorumlulukları uyarınca davranacağını belirtti. İran temsilcisi Bercom'la ilgili yeni adımlara işaretle Washington'un nükleer anlaşmadan hukuk dışı ayrılması ardından yaptıklarının gerginlikleri tırmandırma bağlamında olmadığını söyledi. Washington'un Bercom'dan illegal çekilmesinden bir yıl boyunca İran nükleer anlaşmadaki sorumluluklarını tamamen yerine getirerek bu çıkıştan dolayı İran'a verilen hasarın telafi edilmesi için Avrupa ülkelerine fırsat tanıdı. Bir yıl bekleyişi ve Avrupalıların ahde vefasızlıkları ardından Tahran, nükleer anlaşmanın 26 ve 36. maddeleri uyarınca adım adım sorumluluklarını askıya alarak anlaşmada sorumlulukları ve hakları arasında denge sağlamaya çalıştı. Amerika Başkanı Joe Biden daha önce Bercom'a geri dönme ve illegal yaptırımları kaldırma vaadinde bulunmuş fakat Beyaz Saray'a girmesi ardından bunu İran'ın sorumluluklarını yerine getirmesine bağlı olduğunu söyledi. Halbuki nükleer anlaşmayı ihlal ederek tek yanlı çıkan taraf Amerika olmuştur.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Siyonist Rejim Başbakanı Netanyahu'nun ırkçı İranofobiyi yaymak için İran ile ilgili nefret dolu yalanlara sarıldığını söyledi. İran'ın bildirdiğine göre dün Hatipzade Twitter hesabından yaptığı açıklamada Netanyahu Beyaz Saray'daki dostunu kaybetmekten kızgın olduğundan dolayı ırkçı İranofobiyi yaymak için İran aleyhinde nefret dolu yalanlara sarılmıştır dedi. Hatipzade Netanyahu'nun İran aleyhindeki komplolarının heba olduğunu görmesinin kendisi için acı olması gerektiğini belirterek tarih yalan söylemez. Yahudilerin kurtarılmasından tutunuz, işgale karşı gelmeye kadar İran her zaman zalimlerle mücadele etmiştir dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade İran'da İnsani hata sonucu düşürülen Ukrayna uçağı konusunun Birleşmiş Milletler raportörü Kalamard'ın yetkisi çerçevesinde olmadığını söyledi. İrna'nın bildirdiğine göre Hatipzade yaptığı yazılı açıklamada Kalamard'ın incelemelerinin yanlış, çarpıtılmış ve yanlış bilgilere dayandığını ve İran'ın muteber olmayan delillerle suçlandığını belirtti. Kalamard'ın konuyu kendi yetki alanında değerlendirirse dahi teknik raporun ve ilgili iddialarının yayınlanmasını beklemesi gerektiğini ifade eden Hatipzade, teknik raporun 29 Aralık 2020'de ilgili ülkelere gönderildiğini ve 21 Mart'a kadar nihai şeklinin kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti. Hatipzade bugüne kadar 3 ülkenin verilen rapora teknik görüşlerini belirttiklerini ve bu görüşlerin de teknik raporu onaylar nitelikte olduğunu ifade ederek nihai raporun da 21 Mart'a kadar paylaşılacağını söyledi. Hatipzade bu yersiz acelenin sebebinin belki de özel raportörün görevinden istifası olduğunu aceleci ve tam olmayan bir metin yayınlayarak halefini olduğu bittiğine getirmek istediğini ya da bu siyasi metne karşı bazı sivil örgütlerde yeni bir mesleki vaatler almak olduğunu söyledi. Ukrayna Hava Yolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı 8 Ocak 2020'de Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Hümeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra insani hata sonucu düşürülmüştü.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Üst Düzey Danışmanı, Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi'nin Tahran ziyaretini verimli değerlendirerek, koalisyon ve batılı destekçilerin mazlum Yemen halkına karşı tutumlarının değişmesinin bu ülkede kalıcı barışla sonuçlanacağını umut etti. İran'ın bildirdiğine göre Yemen krizinin çözümü hakkında İran İslam Cumhuriyeti'nin uluslararası diyaloglarının devamında Dışişleri Bakanlığı Üst Düzey Danışmanı Ali Asker Hacı, dün İsveç'in Yemen Özel Temsilcisi Peter Sambni ile bir araya geldi. Bu bağlamda yapılan telefon görüşmede her iki taraf Yemen krizindeki son gelişmeler ve özellikle Birleşmiş Milletler'in barış planına destek konusunu ele aldılar. İsveç temsilcisi İran'ın Yemen krizinin siyasi çözüm sürecinde yapıcı rolünü överek bu çalışmaların devamını diledi. İsveç'in Yemen barış sürecindeki çalışmaları ayrıca 1 Mart tarihinde İsveç ve İsviçre'nin ev sahipliğinde Yemen'e yardım konferansının düzenlenmesi hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı de Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in Tahran ziyaretini verimli değerlendirerek koalisyon ve batılı destekçilerin Yemen halkına karşı tutumunu değişmesinin kalıcı barışla sonuçlanacağını umut etti. Hacı ayrıca ateşkesin sağlanması ve Yemen kuşatmasının kaldırılmasına yönelik yaklaşımdaki bu değişiklik acı çeken insanların yaşam koşullarını iyileştirecektir dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Sağlık Bakanı İran'da aşılamanın ikinci aşamasına dünden itibaren başlandığını belirtti. İran Press'in bildirdiğine göre Said Nemeki Sağlık Bakanlığı'nın gözlem evinden yaptığı açıklamada korona aşılamasının ikinci aşaması sürecine değinerek ilk başta sağlık personeli, kimyasal savaş mağdurları, yaşlılar, engelliler ve gazlılar gibi risk grubunun öncelikli olduğunu belirtti. Sağlık Bakanı yeni aşıların gelecek hafta ellerine ulaşacağını ve aşılama sürecinin yerli aşının üretimine kadar devam edeceğini söyledi. Nemeki, İran yapımı Kov İran Bereket aşısı hakkında da aşını ilk aşaması, Nemeki, İran yapımı Kov İran Bereket aşısı hakkında da aşının ilk aşamasının başarılı olduğunu, ikinci ve üçüncü aşamalarının da iyi ilerlemekte olduğunu, Nisan ayında da Pasteur Enstitü'nün üretmekte olduğu aşının da durumunun iyi olacağını umut etti. Sağlık Bakanı, Razi aşısının bilimsel ilk aşamasının başladığını, Çin'den aşının 21 Mart'a kadar ülkeye geleceğini ve gerisinin de baharın başlarında tamamlanacağını vurguladı.
Tahran'dan sabah haberlerimiz Türkiye ve bölgenin gelişmeleriyle devam ediyor. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Türkiye'de son 24 saatte 124.015 COVID-19 testi yapıldı. 9.561 kişinin testi pozitif çıktı. 72 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı 660 oldu. Son 24 saatte 5.297 kişinin COVID-19 testi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.540.293'e yükseldi. Test sayısı 32.684.747'ye ulaştı. Vaka sayısı 2.665.194, vefat sayısı 28.285, ağır hasta sayısı ise 1.200 oldu.
Siyonist rejim İsrail son günlerde bazı ülkelere COVID-19 aşısı gönderme ile ilgili yoğun propaganda yürütürken, korsan rejim savaş bakanı olayın perde arkasını ifşa etti. Arutşu sitesinin dün bildirdiğine göre, Siyonist rejim savaş bakanı Benny Gantz, başbakanın korona aşısını suistimal etmesini eleştirerek Netanyahu'nun aşıyı ülkelerin elçiliklerini işgal edilen Kudüs'e taşımaları için bir rüşvet şeklinde kullandığını duyurdu. Gantz, Netanyahu'nun bazı ülkelerin elçiliklerini Kudüs'e taşımalarına karşılık onlara korona aşısı göndermekle seçim ticareti başlattığını vurguladı. Korsan rejim, savaş bakanı, İsraillilerin vergi paraları ile satın alınan aşılarla ticarete başladığını belirten Gantz, Netanyahu'nun bir kral olduğu hissine kapıldığını söyledi. Gantz, böyle koordinesiz bir hareketin ancak acil tıbbi politik veya güvenlik ihtiyaçlarının açıklayabileceğini, Netanyahu'nun bu konuda kamuoyuna veya en azından ilgili çevrelerde açıklama yapması gerektiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı ülkeleri tarafından Rusya'nın tıp alanında elde ettiği başarılara ve özellikle korona aşısına karşı kısıtlı bir dezenformasyon kampanyası, affedersiniz, kasıtlı bir dezenformasyon kampanyası yürütüldüğünü ifade etti. Sputnik'in bildirilerine göre Putin, bazı Avrupa ülkelerini eleştirerek Rusya'nın tıp alanında elde ettiği başarılara karşı kasıtlı bir dezenformasyon kampanyası yürütüldüğünü vurguladı. Şubat ayının başlarında Litvanya Başbakanı Ingrida Simonit, Rusya yapımı korona aşısını Moskova tarafından üretilen hibrit bir silah olduğunu söylemişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, son zamanlarda Avrupa Birliği'nin Rusya ile tıbbi etkileşimlerdeki sert tutumuna işaretle Avrupa Birliği üyesi birçok ülkenin Rus yapımı Sputnik V aşısını satın almak istediklerini belirtti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 33 milletvekilinin dokunulmazlık haklarının kaldırılması için fezleke düzenlendi. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle 25 milletvekili hakkında hazırlanan 33 fezlekede terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik gibi suçlamalar yer alıyor.
Beyaz Saray sözcüsü John Psaki, Suudi Arabistan'da gazeteci Cemal Khashoggi cinayetine ilişkin hazırlanan raporun kısa süre içinde açıklanacağını duyurdu. Beyaz Saray sözcüsü Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uluslararası İstihbarat Direktörlüğü'nün Khashoggi cinayetine ilişkin hazırlanan raporun üzerindeki gizliliği kaldırma sözü verdiğini anımsatan Psaki, bu raporun gizliliğinin kısa sürede kaldırılmasını ve yayınlanmasını bekliyoruz ancak şu anda net bir zaman yok ifadesini kullandı.
Türkiye ordusunun yeni askeri konvoyu Suriye'nin kuzeyinde İdlib'e ulaştı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre 15 zırhlı araç, askeri ve lojistik teçhizattan oluşan Türkiye askeri konvoyu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki illegal üslerinin güçlendirilmesi ve de komutasındaki teröristlere destek için İdlib iline gönderildi.
Rusya savaş uçakları dün 12 kez IŞİD'e bağlı terörist gruplarına yönelik Suriye çöllerine saldırı düzenledi. Muhabirimizin bildirdiğine göre söz konusu operasyonlarda IŞİD'e bağlı terörist gruplara ait 5 karargah ve 4 araç yok edilirken onların Homs, Hama ve Raqqa illerinin sınır üçgeninde bulunan Suriye çöllerinde El Badiye bölgesine yönelik muhtemel saldırı planları önlenmiş oldu.
Filistinli aktivistler Londra'da Siyonist rejime ait silah endüstrisi binasının kontrolünü ele alarak çalışmalarını durdurdu.
Ve Venezuela, Avrupa Birliği'nin Caracas Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı alarak ülkeyi terk etmesi için 72 saat verdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor değerli dinleyiciler. İlk yorumumuz Borrell'den İran'ın Bercam'a bağlılığı itirafı başlığını taşıyor. Avrupa Birliği, Almanya, Fransa ve Britanya'dan oluşan Avrupa Troikası, Amerika'nın Bercam nükleer anlaşmasından çıkmasının ardından bu anlaşmanın korunmasında ve taahhütlerinin hayata geçirilmesinde tamamen olumsuz bir performans çizmişlerdir. Halbuki İran tüm Bercam nükleer anlaşması çerçevesindeki taahhütlerine bağlı kalmıştır. Bu husus ise Avrupa Birliği dış siyaset üst düzey makamı tarafından itiraf edilmiştir. Avrupa Birliği Dış Siyaset Temsilcisi Joseph Borrell, Salı günü Atlantik Konseyi oturumunda İran İslam Cumhuriyeti'nin Amerika'nın Bercam nükleer anlaşmasından çekilmesine dek bu anlaşmadaki taahhütlerine bağlı kaldığını ve bu bağlılığını da uzun süre sürdürdüğünü söyledi. Borrell özel mali sistem INSTEX'in de işlevsiz olduğuna değinerek Avrupa'nın Bercam nükleer çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmediğini belirtti. Borrell aynı zamanda İran ile sırf Bercam meselesi hususunda müzakere yapılmasını istedi. Borrell'in söylediğine göre Bercam anlaşması doğru mecraya geri dönülmesi gereken iki taraflı bir anlaşmadır. Borrell'in söylediğine göre hali hazırda Avrupa ve Amerika işbirlikleri çerçevesinde acil ve en önemli önceliğin Bercam nükleer anlaşması olduğunu belirtti. Üst düzey Avrupalı yetkilinin İran'ın nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmesi, buna karşı Avrupa Birliği'nin taahhütlerine karşı yetersiz kalması bir kez daha İran'ın hakkaniyetini gözler önüne sermektedir. Avrupalılar, Donald Trump hükümetinin Bercam nükleer anlaşmasından çekilmesinin ardından pratikte bu anlaşma çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmeleri için hiçbir adım atmadılar. Onlar Bercam anlaşmasının küresel ve bölgesel barış ve güvenliğin korunmasındaki temel rolüne değinip bu anlaşmanın bekası uğruna ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını öne sürdüler. Ancak hiç de böyle olmadı. Siyasi analist Hasan Beştipur şöyle bir değerlendirmede bulunuyor. Avrupalılar gerçekten de Bercam anlaşmasının yok olmasından kaygı duyuyorlar ve bu anlaşmayı kendi siyasi ve güvenlik çıkarları doğrultusunda görüyorlar. Bu yüzden de korunması onlar için önem arz ediyor. Buna rağmen Avrupalılar Amerika'nın baskıları ve gereken iradeye sahip olmamaları yüzünden Bercam nükleer anlaşması dahilindeki taahhütleri özellikle de İran ile özel mali ve ticari mekanizma INSTEX'i gerçekleştirmekten çekinmişlerdir. İran da Avrupalıların bu pasifliğine tepki olarak Bercam anlaşması maddelerine göre 5 adım halinde bu anlaşmadaki taahhütlerini azaltmıştır. Buna ilaveten İran son adımı çerçevesinde ek protokolü gönüllü bir şekilde uygulama sürecini de durdurdu. Şimdi de Avrupa bu süreç boyunca yaptığı kusurlar ve gösterdiği pasif tutumu telafi etmek için Bercam Anlaşması'nın tekrar ayağa kaldırılması için gereken adımları atmalıdır. Buna rağmen Avrupa Birliği ve Avrupa Troikası üyeleri pratikte bu alanda da çelişkili bir tutum sergilemişlerdir. Halbuki Borrell son açıklamalarında açık bir dille İran ile sırf Bercam ve nükleer mesele üzerinde müzakere yapılmasını istedi. Avrupa Troikası üyeleri ise sınırları aşıp İran ile müzakerelerde Bercam ötesi konuları da ele alacaklarından söz ediyorlar. Bu bağlamda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aşırı talep bir tutum sergileyerek İran'ın füze kabiliyetleri ve bölgesel siyasetlerini de gelecek müzakerelere dahil edilmesini istedi. Bu tutumlar aslında Avrupa'nın Bercam anlaşması konusunda bile İran'a karşı ortak ve tek yaklaşıma sahip olmadığını gösteriyor. Bu durum ise Avrupa'nın Bercam nükleer anlaşması dahilindeki konumunu ve İran ile 4+1 grubu arasındaki rolünü zedelemektedir.
Tahran'dan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın Tacikistan ziyareti hakkında. İran ve Tacikistan ilişkileri her daim öneme sahip olmuştur. Bu önem ise her şeyden daha ziyade iki ülke arasındaki bağlardan kaynaklanmaktadır. İran ve Tacikistan arasında birçok dini, kültürel, tarihi ve dilsel ortaklıklar, farklı alanlarda ilişkilerin ve bağların geliştirilmesi için uygun bir zemin hazırlamıştır. Şimdi de İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, ikili ilişkilerin mevcut kapasitelerden yararlanarak geliştirilmesi amacıyla Tacikistan'a ziyarette bulunmuştur. İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, Tacikistan makamları ile görüşmeleri çerçevesinde Salı günü Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman ile görüşüp ikili ilişkilerin farklı boyutları ve de güvenlik alanında iki ülkenin işbirliklerinin güçlendirilmesi hususunda konuştu. Bu görüşmede Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman, güvenlik işbirliği belgelerinin tam olarak uygulanmasına ve bu belgenin de aktif olarak ele alınmasına vurgu yaptı. Bölgesel ve küresel güvenliğe yönelik modern tehditlerin büyümesi, koronavirüs pandemisi, bölgenin mevcut durumu ve geleceğini tehdit eden küresel mali ve ekonomik kriz hususu bu görüşmelerde ele alınan diğer konulardı. İran İslam Cumhuriyeti bölge ülkelerinin kendi sorunlarını ve meselelerini çözebileceklerine inanıyor. Deneyimlerde yabancıların bölgedeki müdahaleci girişimlerinin ve varlıklarının kriz yaratmak ve bölge ülkeleri arasındaki ihtilafları ve gerilimleri arttırmaktan bir sonucu olmadığını göstermektedir. İran İslam Cumhuriyeti bölgede hep barış, istikrar, adalet ve güvenlikten yana olmuş ve bu yönde hareket ederek bölgesel münakaşaların çözülmesinde ön ayak olmuştur. İran'ın özellikle de Tacikistan'da münakaşaların sonlanması ve barışın istikrarlı olarak sağlanmasındaki rolü ve de İran'ın aktif olarak Karabağ münakaşasının çözümünde rol alıp Afganistan barış müzakerelerinin ilerlemesinde pay olması İran İslam Cumhuriyeti dış siyasetinin öncelikli konuları arasında görülmektedir. Bu da İran'ın dış siyasetinin bu yönde öncelikler belirlediğini gösteriyor. Orta Asya meseleleri uzmanı Hüseyin Askeriyan ise İran ve Tacikistan ilişkilerinin güvenlik bileşenleri açısından önemi hakkında şöyle diyor. Tacikistan ve İran birkaç ortak tehdit ile karşı karşıya bulunuyorlar. Bunların en önemlisi uyuşturucu kaçakçılığı, terörizm ve radikalizmdir. Orta Asya bölgesinde terör ve radikal örgütlerin faaliyetleri için çok yüksek potansiyelli odaklar bulunmaktadır. Bölgede istikrarsızlık ve kaos çıktığı zaman tüm bölge etkilenecektir. Şimdi de IŞİD terör örgütünün Irak ve Suriye'de yenilgiye uğramasının ardından IŞİD güçlerinin tekrar bu kez Orta Asya ülkelerinde faaliyet göstermeleri bekleniyor. Bu yüzden İran'ın bölge ülkeleri, özellikle de Tacikistan ile işbirlikleri bölgenin barışına ve istikrarına ve sonuçta güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olabilir. Doğal olarak bölge ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek ve genişletmek doğrultusunda İran İslam Cumhuriyeti büyük çabalar göstermektedir. Şimdilik zaten siyasi, güvenlik, ekonomi, savunma ve kültürel alanlarda Tahran ile Duşanbe arasında 160 kadar işbirliği belgesi imzalanmıştır. İran İslam Cumhuriyeti Sangtu'da bir hidroelektrik santrali ve İstiklal Tüneli'nin yapımı gibi teknik projelerin uygulanmasındaki geçmişinden dolayı Tacikistan'ın ulaşım çıkmazından kurtulmasına büyük ölçüde yardımcı olmuştur. Bu doğrultuda Tacikistan, İran'ın güneyinde bulunan Çabahar gibi limanlarına erişim sağlayarak açık sulara bağlanmıştır. Bu durum Tacikistan'ın ulusal stratejileri bağlamında enerji ve ulaşım yollarını da sağlamıştır. Bölgesel ve ikili ilişkilerin geliştirilmesinde etkili olan bileşenler göz önünde bulundurulduğunda Tahran ve Duşanbe'nin bu potansiyellerden yararlanarak ilişkilerini güçlendirebilecekleri söylenebilir. İran İçişleri Bakanı da Tacikistan ziyaretinde bu doğrultuda hareket etmek için iki ülkenin de kararlı olduğunu söyledi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 7 Esven 1399, Hicri Kameri 13 Recep 1442 ve miladi takvimle 25 Şubat 2021 Perşembe. ...1465 yıl önce bugün Hicri Kameri 13 Recep, hicretten 23 yıl önce İslam peygamberinin sevgili amcaoğlusu, damadı ve halefi Emir el-Müminin Hazreti Ali aleyhisselam Kabe evinde mübarek gözlerini dünyaya açtı. O Hazretin annesi Bint Esed idi ve değerli babası da Ebu Talib idi. Hazreti Ali aleyhisselam çocukluk döneminden beri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin talim ve terbiyesi altında yetişti ve Müslüman olan ilk erkekti. Hazreti Ali aleyhisselam hicretin ikinci yılının sonlarında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin sevgili kızı Hazreti Fatıma selamullahu aleyha ile evlendi. Hazreti Ali aleyhisselam Tebuk savaşının dışında diğer tüm savaşlarda Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile beraberdi ve tüm çileler ve zorluklarda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile birlikteydi. İmam Ali aleyhisselam cesaret örneği olmanın yanında çok muhabbet dolu kalbi vardı. Bu yüzden toplumdaki mazlum kesimi destekliyordu ve zorbalıkla daima mücadele ediyordu. İmam Ali aleyhisselam Hicri Kameri 40 yılında 63 yıllık bereket dolu yaşamı ve yaklaşık 5 yıl süren hükümetin ardından tekfirci Havariç grubuna bağlı sapık düşmanının kılıç darbesiyle Irak'ın Kufe camisinde yaralandı. Ve bu olaydan iki gün sonra şehit düştü. İmam Ali aleyhisselamın kutlu veladet günü dolayısıyla tüm İslam alemini tebrik ediyoruz. Hicri Kameri 13 Recep İslam öğretilerine göre bir başka münasebete denk gelmektedir. Bugünden itibaren itikaf günleri olarak bilinen Eyyam-ı Beyz günleri başlıyor ve 3 gün boyunca sürecek. Müminler bu süre zarfında şehirlerdeki camilerde halvet ederek itikaf olarak bilinen merasimde tek yaratana yakarışta bulunuyorlar. Mümin insanlar 3 gün boyunca oruç tutup İbadet ediyorlar ve dünya hayatından sıyrılıp Yüce Allah'a daha da yakınlaşmaya çalışıyorlar. 65 yıl önce bugün Hicri Şemsi 7 Esven 1334'te İranlı Çağdaş Edip ve Şair Allame Ali Ekber de Huda vefat etti. Hicri Şemsi 1258'de Tahran'da dünya gelen de Huda, Tahran'daki eski siyasi medresesi öğrencilerindendi. Dehoda ilk eğitimini bitirdikten sonra derhal Avrupa'ya gitti ve 5 yıl boyunca araştırmaya başladı. Kendi döneminde sultan düzenine muhalefet eden Dehoda, mücadeleci grupların saflarına katıldı ve sultan düzenini kınayan makaleler yazmaya başladı. Dehoda'nın son yüzyılın gelmiş geçmiş ve en büyük şaheseri Farsça Lügatname eseridir. ...115 yıl önce bugün Hicri Kameri 13 Recep 1327'de önde gelen alim ve mücadeleci Ayetullah Şeyh Fazlullah Nuri şehit düştü. Mirza-i Şirazi'nin öğrencilerinden olan Ayetullah Nuri, despotluk ile mücadele etmek için Ayetullah Tabatabai ve Ayetullah Behbahani ile birlikte Meşruta döneminde bu harekete liderlik etti. Ayetullah Nuri'nin önerdiği usullerden biri, İslam karşıtı yasaların temsilcilerce onaylanmaması için 5 müçtehit alimin mecliste bulunmasıydı. Gayrimeşru meşrutaya karşı tebliğ kurumunun kurulmasına çalışan Ayetullah Nuri'nin bu girişimi meclisteki İngiliz ve Rus sarayına bağlı olanların muhalefetiyle karşılaştı. Meşruta inkılabını asıl yolundan saptıranlar Ayetullah Nuri'nin kendi isteklerinin tahakkuku yolunda bir engel olduğuna inanıyorlardı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
AVM'ler için İngiliz modeli gündemde.
Star.
Dört ülkeye yeni büyükelçi atandı.
Yeni Asya.
Gıda fiyatları durmuyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Erdal Salam 23 Şubat tarihli Cumhuriyet gazetesinde ekonomi yönetimi eskiyi savunarak bindiği dalı kesiyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Muhalefetin rezervleri erittiği dolayısıyla eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alması AK Parti yönetimini savunmaya geçirdi. Parti sözcülerinin yanı sıra yeni ekonomi yönetiminin Albayrak dönemini savunması ise ekonomi çevrelerinde oluşan güveni olumsuz etkileyecek. Ekonomi çevreler ve piyasalar eski yönetim döneminde yapılan hatalar nedeniyle döviz rezervlerinde yüksek erime olduğu ve kurlardaki patlamanın yanlış yönetimden kaynaklandığı konusunda hemfikir. Bu nedenle eski ekonomi yönetiminin yaptığı hataları yapmayacağı izlenimi verdiği için yeni ekonomi yönetimine güvendiler diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu güven nedeniyle yönetimin değiştiği Kasım ayından bu yana TL'nin değerinde %20 civarında artış yaşandı. Eski yönetimin tersine, rasyonel ekonomi yönetiminin gerekleri yerine getirmeye başlandığı için ekonomide sonuç alınmaya başladı. İş dünyasının tüm örgütlerinin birden yeni ekonomi yönetimine destek açıklamaları yapması, yerli ve yabancı finans kuruluşlarının yeni ekonomi yönetimine verdiği desteklerin nedeni de eski yönetiminin zamanında yapılan hataların tekrarlanmayacağını görmüş olmalarıydı. Yapılan son açıklamalar eski yönetimin dönemindeki döviz rezervlerindeki erimenin pandemi şartları nedeniyle yaşandığının belirtilmesi yeni ekonomi yönetiminin sağladığı güveni zedelemiş görünüyor. Bu açıklamaların yeni ekonomi yönetiminden isteyerek kendiliğinden gönül rızasıyla yapılmadığı konusunda rahatlıkla tahmin yapılabilir. Çünkü tanıyan herkes biliyor ki Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'da, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'da eski ekonomi yönetiminin yaptıklarını benimsemiyor, yanlış yapıldığı görüşündeler. CHP'nin sosyal medya hesabından eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la ilgili yapılan paylaşımda, 128 milyar doların nereye gittiğinin açığa çıkmasını kim engelliyor? Döviz rezervimiz eski 47 milyar dolara nasıl geriledi? Ekonomiyi kimler çökertti soruları yöneltildi. Bu kampanyanın ses getirmesi üzerine şimdiye kadar sessiz kalan AK Parti sözcülerinin Albayrak'ı savunmaya geçtikleri görüldü. Bakan Elvan da hafta sonu Twitter'dan yaptığı açıklamada döviz rezervleri üzerinden eski bakan Berat Albayrak aleyhinde CHP tarafından yürütülen haksız ve seviyesiz söylemleri kınadığını belirterek 2020 pandemi koşulları içinde küresel piyasalardaki olağan dışı dalgalanmaların zorunlu kıldığı ortamda finansal istikrar hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen döviz rezervi işlemlerinin maksadı dışında çarpıtılarak seviyesiz bir siyaset malzemesine dönüştürülmesi kabul edilemez dedi. Elvan, rezervlerin finansal istikrar hedefi nedeniyle eridiğini söylemese bu açıklaması o kadar tepki görmezdi. Bu nedeni ileri sürmesi yeni ekonomi yönetiminin eski yönetimin yaptıklarını onayladığı biçimde algılanması neden olabilir. İyi Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, dün mecliste düzenlediği basın toplantısında hükümet istiyor ki muhalefet bu işin peşini bıraksın. Ancak muhalefet bu işin peşini bıraksa bile Türk milleti bu işin peşini bırakmaz dedi. Bu rezervlerin evrensel ölçeklerin dışında bir usul ile eritildiğini, daha doğrusu nasıl eridiğinin belirlenmediğini kaydeden Usta, Sayın Elvan bu gibi polemiklerden kaçınmalı. Bir açıklama yapacaksa bu rezervlerin nasıl eridiğine ilişkin olmalı. Ancak Elvan bu açıklamayla bu rezervlerin eridiğini kabul etmiş oldu şeklinde konuştu.
İbrahim Kiraz, 23 Şubat tarihli Karar Gazetesi'nde "Ben devletim" demeye başlamışsanız, başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Devlet geçmiş çağlarda belirli zümrelerin veya daha ziyade kimi hükümler, ailelerin mülkü kabul edilirdi. Türkçedeki ülke ve mülk kelimelerinin müteradif oluşu da bundan. Ancak İnsanlığın tarih boyunca yaşadığı tecrübelerin ve gelişmelerin doğal sonucu olarak bugünkü modern devlet tek tek vatandaşlardan müteşekkil millet bütünlüğünün yönetim aygıtından temsilcisi olarak kabul ediliyor. Buna göre yönetim aygıtında görev yapan kadrolar millete hizmetle yükümlüler yalnızca. Üstünde geçici görevle oturdukları makamların sahibi değiller. Bir zümreye veya bir aileye ait değil o aygıt, söz gelimi, babadan oğula geçen makamlar değil artık bunlar diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ne var ki Türkiye'de şimdilerde aralarından bazıları geçmiş yıllarda kendi devletlerinden TC diye söz eden bir takım iktidar mensupları, ben devletim, ben laf söyleyen devlete laf söylemiş olur diye kendilerini eleştirenleri korkutmaya çalışıyor. Bunu söyleyen kişi ya devletin ne olduğunun farkında değil ya da oradaki mevcudiyetinin bir hak değil, görev icabı olduğunun bilincinde değil. Peki bu retorik neden kaynaklanıyor? Galiba devletin sahibi olan millete karşı sorumluluklarını yerine getirmedeki eksikliklerinin o makamlarda bulunmalarının meşruiyetini tartışılır hale getirdiğinin itirafı var bu yaklaşımda. Yani hesap veremez durumda oldukları için bizden hesap soramazsınız diyerek kabadayıla vuruyorlar işi. Gel gelelim geçici olarak bulundukları o makamların kendilerine sağladığı görev gücünü makamın gerçek sahibinden gasp etmeleri mümkün değil. Neredeyse iki asra yakın bir süre geçti bu milletin oy sandığıyla tanışmasının üzerinden. Dünyanın ve insanlığın bugün gelmiş olduğu noktada zaman zaman belirli geri dönüşlerde yaşanacaktır mutlaka. Ama bir toplumun egemenlik haklarını herhangi bir zümreye terk edebileceğini düşünemeyiz artık.
Esfender Korkmaz, 23 Şubat tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Yoksullaştıran Büyüme" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Yurt dışı üretici fiyat endeksi Ocak ayında yıllık %35,53 oranında arttı. Yurt dışı üretici fiyat endeksi, Türkiye'de üretim yapılan ve yurt dışına ihraç edilen ürünlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak fiyat değişimlerini ölçen fiyat endeksidir. 2020 Ocak ayında ortalama dolar kuru 5,95 idi. Bu sene 2021 Ocak ayında 7,37 oldu. Yani bir yıl içinde TL %19,3 oranında değer kaybetti. Amerika Çin'le ve Avrupa Birliği ile kur savaşı yaşıyor. Dolar değer kaybederse Amerika ihracat malı ucuzlar ve ihracat artar diyen yazar, Yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bizde TL değer kaybettiği halde Türkiye'nin ihracatı artmıyor. Nedeni ihracat malları üretiminde ithal girdi oranının %70 gibi çok yüksek seviyede olmasıdır. Kur artıp TL değer kaybedince ithal mallarının da fiyatı artıyor. Pandeminin de etkisi oldu ama 2019 yılında Türkiye'nin yıllık ihracatı 182,3 milyar dolar iken 2020'de 168,2 milyar dolara geriledi. Türkiye 2020'de 37,9 milyar dolar dış ticaret açığı verdi. Üretim ithal girdiye bağımlı iken ve dalgalı kur politikası varken Türkiye'nin iki yakası bir araya gelmez. Bunu yaşamamıza rağmen neden göremiyoruz? Acaba başka hesaplar var da görmek işimize mi gelmiyor? Aslında AK Parti iktidarının dış ticaret politikası hiç olmadı. Eğer olsaydı incik buncuk ithal ettiğimiz Çin'e karşı her sene 18-20 milyar dolar dış ticaret açığı verir miydik? Türkiye küreselleşmeyi ve dışa açılmayı en yanlış anlayan ve bu nedenle en fazla kan kaybeden ülkedir. Kambiyo serbestliliği ve dışa açılma bir intibak süresi, bir geçiş süreci içinde olmadı. 24 Ocak kararları ile bir gecede oldu. Eğer baştan beri ihracata dayalı bir sanayileşme ve büyüme modeli gelişmiş olsaydık, bugün gelişmiş ülke statüsünde olurduk. İhracata dayalı sanayileşme ve ihracat politikası bir süre kemer sıkma ve tasarruf yaratma gerektirir. Hiçbir iktidar bunu göze alamadı. Türkiye'de her şey etkisi hemen görülen büyüme algısı üstüne inşa edildi. Bu nedenlerdir ki Türkiye iç talebe bağlı büyüme yaşadığı mamafi özel tüketim artışı olduğu yıllarda büyüme oranının daha yüksek olduğu ve iç talebe bağlı bir büyüme yaşandığını rahatça söylemek mümkündür.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kabe'nin Mevludu Hazreti Ali Aleyhisselam. Bu yıl 13 Mart tarihine denk gelen Kameri 13 Recep günü, İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra İslam'ın en büyük şahsiyeti İmam Ali İbni Ebu Talib aleyhisselamın veladet yıl dönümüdür. Allah Resulü'nün en yakın yar ve yardımcısı Hazreti Ali aleyhisselamın veladet yıl dönümü kutlu olsun.
مهجت الزهراء فارس الهيجاء يا علي مولا يا حيدر
محمد امين sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem amcası Ebu Talib'in evine geldi. Ebu Talib'in eşi Esed kızı Fatıma Muhammed'e saygı göstermek üzere yerinden kalktı. Muhammed şöyle buyurdu: "Ana, siz hamilesiniz. Rica ediyorum, yerinizden kalkmayın. Benim hatırım için yerinizden kalkmanızı istemiyorum. Muhammed'i oğlu gibi seven Fatıma şöyle dedi. Allah'a and olsun, ne zaman seni görsem, karnımda taşıdığım bebeğim beni ayağa kaldırmaya zorlayacak şekilde yerinden oynuyor. Fatıma gebeliğinin son günlerinde daha sık Kabe'yi tavaf etmeye gidiyordu. Bugünlerden birinde Mescid-i Haram'da oturan insanlar şaşkınlıkla Kabe duvarının bir bölümünün ayrıldığını ve Ebu Talib'in eşi Fatıma Kabe'nin içine girdiğini ve yine onların şaşkın bakışları önünde duvarın çatlayan kısmın yeniden kapandığına şahit oldular. Olay hızla tüm Mekke'ye yayıldı. Kadın erkek herkes merakla bu harikulade hadisenin sonu ve olacağını merakla beklemeye başladı. Ebu Talib'in eşi 3 gün Kabe'de kaldı. 4. gün Kabe'nin çevresinde toplanan insanlar yine hayret içinde Kabe duvarı aynı yerden bir kez daha çatladığını ve bu seçkin kadının elinde bebeği ile Allah'ın kutsal evinden çıktığına şahit oldu. Kısa bir süre sonra Fatıma tebessümle orada bulunanlara şöyle dedi. Ey insanlar! Allah beni pak fıtratlı bebeğimin hatırı için başka kadınlardan üstün kıldı. Zira şimdiye kadar hiçbir kadının Kabe'de doğum yapma izni olmamıştı. Ancak Yüce Allah evini, evladımı bu kutsal mekanda doğurmak üzere bana sundu. Fatıma yeni doğan bebeği kucağında evine döndüğünde Muhammed Emin sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem oradaydı. Fatıma'nın pak evladı o ana kadar gözünü açmamıştı. Muhammed amcasını, eşini kutlayarak bebeği kucağına aldığında gözlerini açtı. Muhammed bebeğin yüzünü öptü ve ona Ali adını verdi ve amcasını ve eşini bu bebeğin pak parlak bir geleceği olacağı ile müjdeledi. Ali aleyhisselam henüz 6 veya 8 yaşındayken Mekke'de büyük bir kıtlık yaşandı. O günlerde evleri muhtaç insanların uğrak yeri olmuş ve Ebu Talib'in omuzuna ağır bedel yüklenmişti. Hazreti Hatice aleyhisselam ile evlendiği için zengin olan Muhammed Emin, Mekke'nin zengin insanlarından biri olan diğer amcası Abbas'ın yanına geldi ve ondan Ebu Talib'e yardımcı olmasını istedi. Daha sonra ikisi birlikte Ebu Talib'in yanına gittiler ve şöyle dediler. Biz maslahat gördüğün evlatlarından herhangi birini yanımıza almaya hazırız. Ebu Talib bu öneriye olumlu karşılık verdi. Böylece oğlu Cafer, amcası Abbas'ın ve diğer oğlu Ali aleyhisselam da Muhammed Emin'in evine taşındı. Bundan sonra Ali aleyhisselam Muhammed Emin'in evinde büyüdü. Bu ev daha sonra İslam'a davetin başladığı nokta oldu. Ali aleyhisselam bu sürecin tüm aşamalarında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yar ve sadık yardımcısı oldu ve onu hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Hazreti Ali aleyhisselamın Allah Resulü ile birlikteliği onu en yüce ahlaki ve insani mekarimle alıştırdı. Öyle ki Resulullah Efendimizin nefesi ve canı gibi oldu. Allah Resulü Hazreti Ali aleyhisselamı ilim ve hikmetin kapısı olarak ilan ederek şöyle buyurdu. Ben ilim şehriyim ve Ali bu şehrin kapısıdır. Kim ilim istiyorsa bu kapıdan girmelidir. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam adaleti, ilahi ahkamın ruhu ve cismi olarak bilirdi. Bu yüzden o hazret Müslümanların başına geçmeyi kabul ettiği sırada en büyük amacı adaletin uygulanması ve Müslümanların kaybettiği hakların iade edilmesinden ibaret olduğunu belirterek şöyle buyurdu. Tohumu yaran ve canı yaratan Allah'a andolsun. Eğer biat edenlerin sayısının fazlalığı olmasaydı ve eğer arkadaşlar hücceti bana tamamlamasaydı ve eğer Allah ulemadan zalimlerin oburluğu ve mazlumların açlığı karşısında susmamaları için söz almamış olsaydı, hilafet devesinin dizginlerini hor gücü üzerine atar ve onu bırakırdım.
Ya Ali, ya Ali, ya Ali, nadi Aliyan, mazhir al-ajab. تجده عونا لك في زعلان علي تخاف عنك تفتري غير حبك ما تريده والقلب خذرو حبيده وكان ينسى ما يد علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي.
İmam Ali aleyhisselam özel hayatında da adaleti dost düşman herkesi hayrete düşürecek şekilde uygulamıştı. Günlerden bir gün Şam iktidarını gasp eden Muaviye, İmam Ali aleyhisselamın yaşlı ve görme engelli kardeşi Akil'den sordu. Kızgın demirin macerası nedir? Akıl şöyle anlattı. Bir dönem hayatım çok zorlaştı ve yoksulluk ve fakirlik canıma tak etti. O sıralarda kendi kendimi kardeşim iktidarın başına geçti. Elinde birçok mal bulunuyor. Ona gideyim ve yardım isteyeyim dedim. Bu niyetle gece karanlığında evlatlarımın birinin yardımı ile Ali'nin evine gittim. Ali oğluma odadan çıkmasını ve bizi yalnız bırakmasını istedi. Oda tenhalaşınca Ali aleyhisselam bana yaklaş gel al şunu dedi. Bana bir kese altın vereceğini zannederek büyük bir tamahla yaklaştım ve elimi hızla uzattım. Fakat birden elimi kızarmış bir demir parçasını yaklaştırdığını fark ettim. Demirin sıcağından ve elimin yakmasından duyduğum acı ile bağırdım. O sırada Ali bana şöyle buyurdu. Ne oldu? Sen fani dünyanın ateşiyle kızan bir parça demirin hararetine tahammül edemiyorsun da, ben nasıl cehennemin yakıcı ateşinden inlemeyeyim? Ali ardından şöyle dedi. Bil ki Allah-u Teala'nın senin için belirlendiğinden başka Beytülmal'dan benim yanımda hiçbir hakkın yoktur. İmam Ali aleyhisselamın baş düşmanı olan Muaviye farkında olmadan ah çekerek şöyle dedi. Heyhat ki artık kadınlar Ali gibi evlatları doğuramıyor. İslam dininin yüce değerlerinden biri zühttür. Zühd, dünyaya rağbet etmeyip kendini ibadete verme, nefsini her türlü zevkten alıkoyup ibadet yolunu seçme, perhiskarlık, takva demektir. İmam Ali aleyhisselam zühdü şöyle anlatıyor. Zühd, hiçbir şeyin olmaması demek değildir. Zühd, hiçbir şeyin sana sahip olmaması demektir. Buna göre İmam Ali aleyhisselam bizzat en seçkin zahitlerden biriydi. Fakat Allah Resulü gibi ruhbanlığa ve inzivaya çekilmeye karşı çıkıyordu. Rivayetlere göre günlerden bir gün Ala adında adamın biri İmam Ali aleyhisselamın huzuruna çıktı ve şöyle arz etti. Ey Emirül Müminin, ben kardeşim Asım bin Zayid'den şikayetçiyim. İmam sordu. Kardeşin sana ne yaptı ki? Ala şöyle anlattı. Kardeşim ibadet etmek ve dünyaya yüz çevirmek ve bir köşeye çekilmek üzere bir aba giymiş. İmam aleyhisselam Asım'ı gitmelerini emretti. İmam Asım'ı görünce şöyle buyurdu. Ey kendi canına kasteden sen, yoksa içine şeytan mı girdi ve sen onun oklarının hedefi mi oldun? Acaba ailene ve evlatlarına acımaz mısın? Ne zannediyordun? Allah tüm dünyevi güzellikleri ve nimetleri sana helal kıldığı halde onlardan yararlanmanı istemediğini mi zannediyorsun? Asım şöyle arz etti. Ey Emirül Müminin, o zaman neden sen şu sert elbise ve şu hoş olmayan yiyecekle yetiniyorsun? Oysa sen bizim imamımız ve önderimizsin ve bizim sana uymamız gerekir. İmam şöyle cevap verdi. Eyvahlar olsun sana, ben senin gibi değilim. Allah hak önderlerini, kendilerini sıkmalarını ve toplumun zayıf kesimleri gibi yaşamayı, böylece fakirin fukaralığı onu galeyana getirmemesini ve Allah'ın emirlerine karşı çıkmamasını mukadder buyurmuştur. Her pak insanın takdir ettiği ahlaki faziletlerden biri kerem ve cömertliktir. Cömertliğin işaretlerinden biri, bunu yapan insanın bağışta bulunduğu kimsenin mümin mi yoksa kafir mi, itaatkar mı yoksa asi mi, şerefli mi yoksa alçak mı olduğunu düşünmemesidir. Cömert insan kendisini açken başkasını doyurur, kendisi çıplakken başkasını giydirir, başkasına bağışlar fakat bunu minnet konusu yapmaz. Nitekim günlerden bir gün kafirlerden biri İmam Ali aleyhisselamdan kılıcını istedi. İmam da hemen kılıcını ona bağışladı. Kafir adam kılıcı alınca zafer kazanmış gibi şöyle dedi. Hiç kimse düşmanına kılıcını vermez. İmam ise şöyle buyurdu. Sen bana hacet eli uzattın. Bense bir dilencinin elini geri çevirmem. Kafir adam bu sözleri duyunca çok utandı. Öyle ki o anda İslam dinini kabul etti. İmam Ali aleyhisselam sadece malını bağışlamakla da yetinmiyordu ve birçok kez hakkı savunmak üzere canını bile ortaya koydu. Nitekim İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiği gecede o hazretin yerine yatağına girdi ve canını Allah ve Resulü yolunda feda etmeye hazır olduğunu ortaya koydu. Değerli dinleyiciler, bir kez daha Hazreti Emirül Müminin Ali İbni Ebu Talib aleyhisselamın veladet yıl dönümünü kutluyor, esenlikler niyaz ediyoruz.
Bugün bize pir geldi, günler taze geldi. Bugün bize geldi. Onu sıra gamberi Ali el-Murtaza geldi. Eyvallah şahım eyvallah, hakla ilahe illallah. Eyvallah pirim eyvallah, adı güzel bir güzel şah.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam dininde çocukların ve ergenlerin talim ve terbiyesi.
Muhterem dinleyiciler, İslam dininin insan yaşamının iki önemli evresi olan çocukluk ve ergenlik çağında talim ve terbiyesine bakışını ele aldığımız dizi sohbetimizin 5. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizin bu bölümünde bebeği emzirmenin cismi ve ruhi yetişmesi üzerindeki önemini ele almak istiyoruz.
Bebek dünyaya geldiği andan itibaren arşiv odası adını verdiğimiz bir iç hafızaya kavuşur. Çocuk her gördüğünü veya duyduğunu hızla bu odaya taşır ve orada saklar. Çocuğun alıcı gücü oldukça güçlüdür ve gördüklerini veya duyduklarını kolay kolay unutmaz. Özellikle çocuğun gördüğü veya duyduğu bir şey tekrarlandığı zaman bilinçaltına yerleşir ve kişiliğinin bir parçası haline gelir. Anne ve babanın önemli bir görevi de evlatlarını ruhi ve manevi açıdan yetiştirmektir ve bunun için ta çocukluk çağından itibaren evlatlarına ilahi öğretileri öğretmeleri gerekiyor. Bu süreçte annenin çocuklara ahlaki ve dini faziletleri öğretmekte rolü çok önemlidir.
İslam dininde çocukların ve ergenlerin talim ve terbiyesi başlıklı sohbetimizin geçen bölümünde ebeveynin bebek doğar doğmaz görev ve sorumluluklarını anlattık ve bebeğin kulağına ezan ve kamet okumak, akika kurbanı kesmek ve iyi bir isim seçmenin bebeğin ruhu ve kalbi üzerinde manevi değerli tesirleri olduğunu söyledik. Bugün ise annenin bebeğini emzirmesinin faydaları üzerinde durmak istiyoruz.
Ana sütü, bebeğin cismi ve ruhi terbiyesinde önemli etkenlerden biridir. Bebek için hiçbir besin ana sütünden daha önemli ve daha faydalı olamaz. Anne bebeğini emzirirken sadece onun cismini beslemekte kalmıyor, aynı zamanda sevgisi ve tüm iyi duygularını da bebeğine intikal ettiriyor. Bundan başka anne bebeğini emzirirken Kur'an-ı Kerim ve dua okuyarak bebeğine ilahi ve manevi yüce kavramlarla tanıştırabilir. Böylece bebek bir yandan sütle beslenirken bir yandan da ruhu Kur'an-ı Kerim ile beslenmiş olur ve ilahi ayetler kanının her damlasına işler. Bu süt bebeği cismi açıdan da takviye etmek ve geliştirmenin yanında ruhi ve manevi ve fikri açıdan da geliştirir. Ahlak bilginleri bir insanın çocukluk çağında Kur'an-ı Kerim ve dua dinleyerek yetiştikten sonra yetişkinlik çağında yüce mertebelere ermesine şaşmamak gerektiğini beyan eder.
Ana sütü bebeğin beslenmesinin yanında terbiyesinde de önemli bir etkendir. Kur'an-ı Kerim'de ana sütüne özel önem verir ve emzirme fiili bu semavi kitapta 11 kez tekrarlanmıştır. Kur'an-ı Kerim Bakara suresinin 233. ayetinin bir bölümünde emzirme dönemini tamamlamak isteyen annelerin en az 2 yıl bebeklerini emzirmeleri gerektiğini buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'in bu ayetinden anlaşıldığı üzere bebeği emzirme süresi azami 2 yıldır. Bebek emzirme döneminde doğal olarak ana sütüyle beslenme hakkına sahiptir ve böylece onu her türlü hastalığa karşı koruyacak en uygun besin maddesiyle beslenmiş olur. Ayetin devamında ebeveynin bebeğin cismi ve ruhi durumunu gözetlemek ve birbiriyle uzlaşmak suretiyle uygun buldukları anda bebeği ana sütüyle beslemeyi durdurabileceklerini beyan ediyor. Kuşkusuz anne de bebeğini emzirirken cismi ve ruhi ve duygusal açıdan kendini mutlu hissediyor. Ama yine de anneyi bebeğini emzirmeye zorlamak gibi bir durumun söz konusu olmadığı ve hatta emzirmeye karşılık babadan ücret talep edebildiği belirtilmelidir. Bu şer'i hükümler İslam dininin nedenli çocukların ve anaların haklarına önem verdiğini ve bu alanlarda adaleti azami derecede uyguladığını ortaya koyuyor.
Ana sütüyle beslenmenin önemi yüzünden hadislerde de bebeğin bu değerli besin maddesiyle beslenmesinden en iyi beslenme yöntemi şeklinde söz edilmiştir. Çünkü gerçekte ana sütü bebeğin cismi ve ruhi ve duygusal açıdan en iyi şekilde yetişmesine yardımcı olur. Allah Resulü şöyle buyuruyor: "Bebek için hiçbir süt ana sütünden daha iyi değildir." İmam Ali Aleyhisselam da şöyle buyuruyor: "Bebek ana sütü kadar bereketli hiçbir sütle beslenemez." Gerçekte ana sütünün kötü beslenmeyi engellemesi ve bebeklere türlü hastalıklara yakalanarak ölmesinin önlenmesi bakımından rolü oldukça önemlidir. Bu yüzden ebeveynin bebeklerini korumak için ana sütüyle beslenmesine büyük özen göstermeleri gerekiyor.
Ana sütüyle beslenmenin önemi kadar annenin de pak ve helal rızıkla beslenmesi önemlidir. Çünkü bu besin onun bedeninde süte dönüşür. Eğer ana sütü pak olmayan haram kazançtan elde edilen besinle olursa bu durum hiç kuşkusuz bebeğin talim ve terbiyesini olumsuz etkiler. Bu yüzden dini öğretilerde bebeği emzirme amelinde bazı tavsiyeler gündeme gelir. Örneğin anne bebeğini emzirmeden önce abdest alması müstahaptır ve emzirmeye besmele çekerek başlamalıdır. Yine annenin bebeğini emzirirken kucağına alması daha uygundur. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'dan nakledildiğine göre ana kucağının sol tarafı bebeğin emzirilmesi için daha uygundur. Bilimsel araştırmalarda bu görüşü doğrulamaktadır. Zira kalbin sesi vücudun sol tarafında daha iyi duyulur ve annenin kalp atışlarını duymak bebeği mutlu eder.
Hekimler ve hukuk uzmanları ana sütünü bebeklerin kesin hakkı olarak tanımlıyor ve hiç kimse bebeği huzur içinde ve hiçbir kaygı duymaksızın emzirilmesinin olumlu tesirini inkar etmiyor. Oysa günümüzde kapitalist toplumlarda ve feminist akımların kadınların çalışma meselesi ve vücutlarından hamile kalma ve emzirme gibi durumlarda bozulduğuna yönelik yanlış propagandaları yüzünden pratikte birçok anne bebeğini sağlıklı ana sütünden mahrum bırakıyor. Üstelik ana sütüyle beslenen batırı bebekler bile analarının stresten uzak ve huzurlu bir ortamda ve sıcak kucağında sütünden beslenemiyor.
Buna karşın batılı radikal feminist kadınların aile ve analık görevine yönelik bakışı tamamen olumsuz ve oldukça acımasızdır. Bazı radikal feministler fıtri ve içgüdüsel bir durum olan analık görevini şiddetle tenkit ediyor ve bu görevi kadınlara yönelik ayrımcılık ve haksızlık ve hatta zulüm niteliyor. Radikal feministlerden Shulamit Firestone işi daha da ileri götürerek beşeri kültürden analık kavramının tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini söylüyor. Bu feministe göre bebeği biberonla emzirmek ve kreşler bebeğin anaya yönelik doğal ihtiyacını gidermeye yetiyor.
Ancak İslam dini açısından analık görevi beşeri yaşamın en önemli boyutlarından ve olmazsa olmazlarından biridir. Ancak görevi kadınları sosyal faaliyetlerden alıkoymadığı ve engelleyemediği gibi aslında kadınlara özgür bir nevi içgüdüsel ve yaratıcı yetenektir. Ve ancak şahisli kadınlar analık görevini doğru biçimde de ifa ederek topluma şahisli ve sağlıklı insanlar kazandırabilir. Kuşkusuz anaların gebelik dönemi, doğum sırası, emzirme ve evlatlarını yetiştirme sürecinde katlandıkları zorluklarla asla inkar edilemez. Ancak analık içgüdüsü ve evlat sevgisi bu zorlukların analar tarafından büyük bir mutluluk duygusu ile tahammül edilmesine vesile oluyor.
Günümüz dünyasında bazı anneler evin dışındaki işleri ve uğraşları yüzünden evlatlarından uzaklaştığı gözlenirken, araştırmalar hiçbir şeyin annenin sıcak kucağının yerini dolduramadığını gösteriyor. Bugün hiçbir yetiştirme yurdu veya kreşin annenin çocuğuna yönelik duyguları ve onlara kazandırdığı huzuru ve umudu kazandırmadığını bilinen bir gerçektir. Bu yüzden İslam dini annelerin manevi boyutuna vurgu yaparak bu kesimin rıza ve umut ve ruhi sağlık durumlarını güçlendirmeye çalışır. Bu yüzden özetle her ailenin temelinin güçlenmesi ve çocukların mutlu olması ve en iyi şekilde yetişmeleri görevinin özellikle annelerin omuzları üzerinde olduğu söylenebilir.
Muhterem dinleyiciler, İslam dininin insan yaşamının iki önemli evresi olan çocukluk ve ergenlik çağında talim ve terbiyesine bakışını ele aldığımız dizi sohbetimizin 5. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Tahran İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler, önemli haberlerin özetleriyle karşınızdayız. Komutan Dehkan, İran savunma gücü nükleer silaha asla bağlı değildir dedi. İran İslam Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Tahir Evancı, yaptırımlar 3 aya kadar kaldırılmalı dedi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, Netanyahu, İran korkusu yaymak için yalanlar söylüyor dedi. Hatipzade, Ukrayna uçağı konusu Birleşmiş Milletler raportörü yetkisinde değildir dedi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı üst düzey danışmanı Haci, umarım koalisyonun
tavır değişikliği Yemen'de barışla sonuçlanır ifadesine yer verdi açıklamasında ve İran İslam Cumhuriyeti Sağlık Bakanı İran'da aşılamanın ikinci aşamasına dünden itibaren başladığını belirtti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sevgili dinleyiciler, sabah haberlerin özetini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.